pazar araştırması yapmışlar ve diyor ki genel oyuncu kitlesi 2027 yılına kadar dünyada 4 milyar olacak.
Bence bu satışlara en çok fayda eden şey GTA 6 duyurusu.
Black Flag mı, Revelations mı?
Grafiğin her şey olmadığını, oyun dinamiklerinin mükemmel oturtursan bir oyunun çok eğlenceli olabileceğini gösteren oyunlar yapıyorlar yıllardır. Hep donanım gücü olarak gerideler ama satış olarak öndeler.
Bu sene oynayıp en çok sevdiğiniz oyun hangisi? Onu soruyorum ben sizlere. Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Seneye görüşmek üzere.
Seneye görüşürüz.
D Plus'tan herkese merhaba, ben Özgür.
Ben Tunahan.
New Game Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Mutlu yıllar şimdiden. Evet, ama şimdiden. Sonunda yapacağım şaka.
Bugün evet.
Tabii şimdi, son program bu. Bu yılın son programı.
Bundan sonra yayınlayacağımız program bundan önce çekilince kafalar karışır kafa bizde. Evet. Ama sizde karışmayacak. Evet. Bunu aynısını bir sonraki programda da söyleyeceğim. Evet. Orada da kafanız karışmayacak.
Süper. Assassin's Creed'in sunuluş şakası yapacaktım, unuttum bak. Assassin's Creed var burada, iki haftada bilmiyorum.
Ben de şöyle göstereyim kadrajdan çıkma
pahasına. Orada Black Flag var, burada da Revelations var. Black Flag mi, Revelations mı?
Black Flag.
Bence de. Evet, Revelations sırf, bence o üçlemenin en kötüsü.
Sırf İstanbul'da geçti diye Revelations'ı övemem. Ya, tamam, çok heyecanlıydık. Bir de küçük çocuk aklıyla böyle kaç yaşındaydık? 14-15 mi hatırlamıyorum.
Öyle bir şey.
Sokakta birileri böyle işte.
Lise 1'deydim galiba.
Bir şeyler satıyorum, alan yok mu falan diye duyduğun zaman Türkçe konuş diye heyecanlanıyordun yani, haliyle.
Lise 2'deydim pardon.
Ben de o zaman kaç oluyorum? Lise 4 mü? 5
mi?
Lise 5.
Lise 5.
Öyle bir lise.
Zor bir okul dönemi geçirmiş.
Tıp okudum ben bana. Tıp lisesi.
Yani, bence de bu arada Black Flag.
Revelations'da çok böyle birkaç spesifik görev ön plana çıkıyor hatırladım ama Black Flag'de her şeyle. Yani bir kere o gemi korsancılık savaşıyor. Teması. Yani gemi savaşları inanılmazdı.
Şu an ilk kez açan program bunlar ne yapıyor şu an diye.
Ya hatırlıyorum, oyun bittikten sonra böyle haritanın uzağında bir yerde iki tane 60 level gemi vardı. Hmm. Yaklaşamıyordum. Ben de şey yapmaya çalışıyordum. Yüzerek gideyim.
Ya evet, çok korkutuyordu.
Tok bir vuruyorlardı bombayla, mahvediyorlardı.
O kalelere saldırması da çok zor.
Ya Sinan çok abi, güzeldi ama.
Sinan Akkol, buradan da selam gönderelim. Revelations için hep şey örneği verir. O zaman tabii şimdi yurt dışında yapılıyor. Şimdi Türkiye'de yani Osmanlı'da geçiyor ya hani, oyun. Ve hani oradaki karakterler, NPC'ler normal olarak Türkçe konuşuyorlar tabii. Yani. Ve işte atıyorum Fransa'da geliştirirken öylesine koyuyorlar. Bizim kültürü falan bilmiyorlar. Orada kadın, işte oyundaki NPC'lerden birisi, kadın kocasına şey diyor. Bir daha eve geç gelirsen vallahi döverim seni gibi şey diyordu kadın kocası. Hani Osmanlı'da böyle bir şey. Hep Sinan abi örneği verir. O yüzden
bir şeydi zaten. Türkçeler de hani yabancı Türkçesi. Kardeşim falan diye böyle bir
şey. Süleyman vardı. Ya, geliyordu kardeşim. Ya,
oyunda şey Yusuf Tazim miydi? Böyle bir karakter vardı.
Ha, evet.
Ya, oyunda benim Yusuf en kom... Benim en komiğime giden şey Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki geçişin çok kısa olmasıydı. Yani müthişti. Boğaz Köprüsü müthiş kısaydı o oyunda.
Şey de çok komikti. O oyunun sinematik bir fragmanı vardı. Ezio böyle İtalya'dan yola çıkıyordu. Dağlar, tepeler aşıyordu falan böyle. En son işte İstanbul'a geliyordu.
Zaten o fragmanlar inanılmazdı o dönemde.
Fragman sinematik anlamda muazzam. Ama coğrafya olarak sıfır. Yani. Hiç coğrafya bilmiyor.
Şey diyorsun değil mi? Bizi böyle idam ipi bağlayıp atacakları zaman arkaya dönüp vuruyor.
En başı işte. Gemiye biniyor, dağlardan atlıyor falan.
Müziğiyle, savaşlarla çok epik bir sinematikti ya. Yani.
Woodkid'in Iron şarkısıydı.
Ana haber bültenimize geçelim istersen.
Başlayalım. Ara sıra klavye ses duyabilirsiniz. Sevgili kameramanımız arkada GTA
kurgu yapıyor diyelim.
Mavi switchli inanılmaz daktilo klavyesiyle. O zaman hemen ilk haberimizle başlayalım.
Başlayalım.
Nintendo aslında.
Aa, genelde biraz sona bırakırdın. Hayırdır,
bu
ne
sefer,
oldu?
Yani para çok yattı belli ki. Şimdi
öyle söyleme, gerçek zannediyorlar.
Evet, şaka bu arada. Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu demiş ki Nintendo ile gelecekte bahsediyor. 2025 ve sonrası için bahsediyor. Gelecekte Nintendo ile yarışabilecek tek bir konsol var.
Acaba
ne? Bunu böyle ama şey gibi söyleme. Bilin bakalım ne gibi.
Sega Saturn falan
diyor. Bunu böyle söylemiyor aslında. Şöyle diyor. Pazar araştırması yapmışlar ve diyor ki genel oyuncu kitlesi 2027 yılına kadar dünyada 4 milyar olacak. Bu da yarısına yakın bir sayı yapıyor yani.
O zaman dünya nüfusu kaç olacak, bir de o var. Belki tabii. O zaman 12 milyar olacağız. Çünkü bu
yo, artık.
Ya şey bir deprem ölçeği gibi hani sismografik artınca. Çünkü doğru, hani 4 milyar insan üretebileceği insan kitlesiyle 8 milyarınki çok başka. Yani tabii. Böyle bir artış olacağı için.
Bir artış olduğu için.
Yani logaritmik, aklıma gelmedi. Logaritmik artıyoruz yani.
Şimdi diyor ki bu da sektörde şöyle bir şey yol açacak. İkiden fazla büyük oyun konsoluna sektörde yer olmayacak.
Olabilir.
Diyor ki şu an bile aşağı yukarı öyle aslında.
Tabii.
Ve burada da aslında net bir şekilde PlayStation ve Xbox dememiş. Ama diyor ki PlayStation ve Xbox'tan hangisi ivme kazanırsa bu 3 yıllık sürede o Nintendo ile rekabet edecek. Nintendo'nun orada kesinlikle zirveyi tutacağı söyleniyor. Bu da aslında aşağı yukarı anlaşılabilir yani. Şimdi çok baktığımda zaten öyle. Şu anki durum da öyle zaten. Ve o yani yükselen, ivme kazanan konsolu Nintendo ile rekabet eden ikinci konsol olacak. Üçüncü bir konsol yarışın çok gerisinde olacak. Yani rekabetten çok uzak olacak. Aslında bu durum tabii ki böyle bir analizlerden gelince bu. Daha da kayda değer oluyor ama.
Aslında biraz da yıllardır olan şey.
Evet aslında öyle yani.
Bir de bak daha önceki programlarda da söyledik. Hatta yorumlarda da bazen eleştirildi ya. Özel oyun ne, her yerde oynayabilelim gibisinden ama. Şimdi düşün, senin bir konsol markan var, benim bir konsol markam var. Aynı donanım güçlerindeyiz. Hı hı. Benim senden öne çıkmak için ne yapmam lazım? Konsoluma özel oyunlarla senden ayrışabilirim. Sen de aynı şekilde. Nintendo baktığın zaman hep konsoluna özel oyunlarla ve bu oyunların kalitesiyle aslında bu seviyede durabiliyor. Yani sürekli metakritik ortalaması 90 üzeri olan Mario'lar, Zelda'lar işte veya işte 85-90 arasında olan Pokemon oyunları ve birçok yan oyunla birlikte aslında grafiğin her şey olmadığını, oyun dinamiklerinin mükemmel oturtursan bir oyunun çok eğlenceli olabileceğini gösteren oyunlar yapıyorlar yıllardır. Hep donanım gücü olarak gerideler ama satış olarak öndeler. Yani evet. Firmaların bundan ders çıkarması lazımken pek burada çıkarttıklarını da görmüyoruz.
Şöyle bir şey de var tabii. Mesela Nintendo'nun orada ilk sıra için biraz ufaktan rakipsiz olmasının sebebi Asya pazarında çok evet. büyük olması.
Ama bence, Avrupa'da da öyle bak. Türkiye'de evet, çok evet. bilinmiyor ama bir zamanda E3'e Gamescom'a...
Hiç bak, Avrupa oyun sektörü için çok büyük bir pazar değil. Asıl büyük pazar Asya ve Amerika.
Mesela Almanya'ya bir Gamescom'a giden ilk defa o ortamı görüyorsa şaşırır. Mesela atıyorum bir oyunun 2 saatte kuyruğu var değil mi? Kuyrukta herkes elinde Nintendo'suyla bir oyun oynuyor mesela.
Ya zamanında işte Türkiye'de bu GIST, Gamescom diyecektim. GIST gibi bir şey daha vardı yani. GameX vardı.
Bir sürü vardı bir yani. İyi Game Show vesaire.
Böyle onların en güzel olduğu dönemlerde bile i̇lk en çok yani. Nintendo standında herkes bir oyun oynamaya çalışıyordu. Ben hatırlıyorum ilk gittiğimde Nintendo standında oyun oynamaya çalışıyordum yani.
Ya oyunları o kadar eğlenceli, o kadar mesela aileye uygun veya tek kişilik oynamaya uygun ki. Ben hatırlıyorum burada zamanında Mario 3D World'tu galiba. 4 kişi oynamıştık. O kadar zevkli ki. Herhangi bir oynayacağım bugünkü üst grafikli co-op bir 4 kişilik oyun mesela aynı keyfi veremiyor ister istemez. Oyun keyfine çok iyi odaklandıkları için insanları çok iyi yakalıyorlar. Oyunları da haliyle satıyor. Sattıkça da bu başarıyı devam ettiriyorlar.
Doğru. Ya zaten Xbox'ın şu anki hamleleri geçen hafta da konuştuk zaten. Hatta geçen hafta ana konumuz da buydu. Xbox'ın hamleleri de zaten şimdi bunu analistler gördü de Xbox'ın analistleri görmedim. Görmüştüm tabii ki bu durumu.
Aslında yıllardır malumun ilanı bu. Hep buna yakın seyrediyor.
Doğru. Hani Xbox da orada şey diyor olabilir. Evet biz hani böyle bir yarışta 3. konsol olacağız. Çok belli bu ve yarışın çok gerisine kalacağız. Bizim başka yerden vurmamız gerekiyor deyip orada biraz da yayıncı tarafına geçmeye çalışıyorlar.
Mesela herkes para kazanmaya çalışıyor. Onlar da kendine en uygun modele ayak uydurmaya çalışıyorlar.
Aynen. O yüzden hani gelecekte özellikle yeni nesil konsollarla birlikte Nintendo'nun ve PlayStation'ın tepede olduğu, Xbox'ın da daha farklı yönlerle yarışta olduğu bir sektör izleyeceğiz gibi duruyor.
Konsol muhabbette ne kadar devam edecek? Yani internet altyapılarının geliştiği, bulut hizmetlerinin artık gecikmesiz seviyeye geldiği bir dönemde mesela ne kadar donanıma ihtiyacımız olacak? Herkes mi bir noktadan sonra servise geçecek?
Ya yine de zaten şu anda işte PlayStation'ın Now var, Xbox'ın X Cloud'u var, işte GeForce Now var falan filan. Bence orada şöyle bir durum olacak. PlayStation'da hani konsol işini bırakmak istese de bence yine küçük bir devir olsa kutu satıp.
Ya en kötü zaten ev konsolu her türlü devam eder. Çünkü evindeki internetin ne kadar iyi olursa olsun sonuçta yolda da oyun oynamak isteyeceksin. Ve yolda giderken bir şehirler arası otobüs yolculuğunda kullandığın internet altyapısıyla evindeki hiçbir zaman en azından bir önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde aynı seviyeye gelemeyecek.
Evet.
Öyle olduğu için hala da konsollar birkaç nesil daha devam eder.
Bence minimum 2 nesil daha var. Bana en azından öyle geliyor.
Öyle gözüküyor.
O zaman aslında konsollar demişken bir sonraki haberimize geçebiliriz. PlayStation 5 Pro çok eleştirdik aslında fiyatın yüksekliğini falan ama yüksek fiyatına rağmen PlayStation 5 Pro satışları bir hayli güçlü. Şimdi zaten daha öncesinde konuştuğumuzda yine PlayStation 4 Pro'ya göre çok daha iyi bir çıkış yaptı söylenmişti satış anlamında. Şimdi Kasım ayı boyunca satılan tüm PlayStation 5 modellerin Amerika için konuşuyorum. %19'unu Pro oluşturuyor. Onun dışında devam ediyorum. PlayStation 5 gelirlerine katkısı da %28'i bulmuş. Aynı dönem
normal,
için
çünkü
yine.
Daha yüksek fiyattan
tabii,
satıldığı için.
Zaten şeyi söylemiştik az önce söyledim. Hani ilk ay geliri 4 Pro'ya göre daha iyi. Avrupa ve Asya'daki performansı da aynı şekilde dikkat çekici. Birleşik Krallık'ta Kasım ayında satılan konsolların %26'sını PlayStation Pro oluştururken Japonya'da bu oran %63'e kadar çıktı. Yani insanlar Pro oluyor.
Milliyetçilik konusu Asya'da, Uzak Doğu'da çok daha başka bir seviyede ama bence bu satışlara en çok fayda eden şey GTA 6 duyurusu gibi geliyor bana. Yani benim hani birinci alma sebebim olmazdı. Şu an almadım da zaten ama çok fazla görüyorum. Hani oyuna öyle bir anlam atfediliyor ki şu an sanki sadece Pro'da iyi çalışabilecekmiş gibi.
Evet.
Ya da alalım en iyi zevki orada yaşarız, Pro'da oynarız gibisinden. Hani hakikaten GTA 6 duyurulmasaydı mesela Pro bu kadar satar mıydı? Onu çok merak ediyorum. Bunu göremeyeceğiz. Böyle bir senaryo yaşanmadı çünkü. Yaşanamayacak da bu saatten sonra ama.
Yani evet.
Ya çok bunun hakkını verecek oyunlar gelmesi gerekiyor bana kalırsa. PlayStation tarafından, Sony tarafından. Öyle ama gelmiyor
PlayStation'ın
da.
PlayStation'ın oyun yapması lazım.
İşte oyun yapması lazım ki hakkını versin. Yani Intergalactic dışında şu an
Ghost
o tarafta.
Ghost of Yotei var.
Ha, Ghost of Yotei ama o da zaten tarzı gereği biraz da sanatsal yönü ön planda. Hatta çokça sanatsal yönü ön planda Yotei, olan bir oyun.
Ya bence Yotei geçen de konuştuk.
Ultra realistik olmaya çalışan bir oyun değil. Onu demeye tabii, çalışıyorum.
Ama yine de grafiksel anlamda da güzel ya.
Güzel, çok güzel.
Ya ama orada hani dediğin o direkt performans olarak konuşturacak kendini. Zaten en başta GTA var. Intergalactic öyle bir oyun olur.
Demeye çalıştığım şey biraz mesela Last of Us Part 2'de ne gördük? Çok iyi çevre animasyonları, yüz animasyonları, işte etkileşimler bunlar çok iyiydi. Böyle
fizikler, fizik elementler falan.
Neredeyse teknoloji demosu kıvamında görsellik veya etkileşim sunan ama bir yandan da müthiş bir hikaye sunan oyun.
Ya bazen
tabii bunu yapmak çok daha zor ama böyle şeyler bekliyoruz bunun hakkının evet, verilmesi
için. Ya bazen oyunlarda
için.
Şey olur ya, işte bir bulmaca bir şey çözmeye çalışıyorsun. Aklına bir yöntem gelir ama yok lan bunu oyunda yapamıyorsundur falan diye başka çözüm ararsın.
Yaparsın.
Last of Us'ta yapınca şey, Last of Us'ta ben ona şaşırmıştım. O herkesin konuştuğu ip atma yeri var mesela. He. İpi çek, kablo çekiyorsun bir yerden. Ulan kabloyu çekiyorum, kapıdan götürüyorum. Yetişmiyor. Başka yol bakıyorum. Gidecek
yukarıdan
yer yok.
Yukarıdan atıyordun.
En son yukarıdan atıyordun kabloyu. Böyle aşağı düşüyordu, alıyordun, götürüyordun falan ve o kadar gerçekçi duruyordu ki o kablo işte geriliyordu falan böyle. Hatta o
ucu ucuna yetiyordu zaten.
Tabii onu gerip zombilerin takılmasını falan da sağlayabiliyordun. Dedim hani evet. Okeymiş yani. Bu
ya böyle fizik temelli bulmacalar Half-Life 2'den beri benim favorim yani.
Evet.
Böyle bulmacalarla bir şeyleri aşmayı yani oyun sana öyle bir veriyor ki gerçekten kendi zekanla geçmişsin gibi hissediyorsun. Halbuki geçiş şekli zaten belli, kurgulanmış ama senin bulmanı istiyor ve sen onu bulunca mutlu olabiliyorsun ya. O bana inanılmaz
çok,
bir keyif
evet
veriyor.
Ya, bulmaca oyunları çok keyifli. Buradan hemen iki öneride bulunayım.
Hadi bakalım.
Birisi Talos Principle. Bence
çok güzel.
Yani Portal'a en yakın bulmaca oyunu.
Evet.
Hatta bazı açılardan ben Talos Principle daha iyi bulurum ama genel anlamda tabii ki Portal hani zirvededir bulmaca.
Ben de senden sonra
da
öneri vereceğim.
Tamam. Talos Principle 1 ve 2. oyunu devam oyunu da çok güzel yapmışlar. Kesinlikle öneriyorum. Şu anda indirim var her tarafta. Mutlaka bakın. Bir diğer önerim de Tetris Effect. Ben zamanında ilk çıktığı dönem 2021 veya 22'de çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir iki saat oynayıp çok güzelmiş deyip kapatmıştım. Geçen bir iki gün öncesinde işte Plus'a gelmiş sanırım oyun. Dedim ya dur indireyim boş kaldıkça oynarım dedim. Ondan sonra gece böyle bir uyku tutmadı bir gireyim dedim. 2,5-3 saat böyle kilitlenip oynadım. Dün akşam da oynadım.
Çok güzel oyun.
Tetris Effect inanılmaz bir yer. Tetris zaten bildiğiniz Tetris bu arada ama müziklerle ve görsel efektlerle
bir zaten
muazzam bir seviyeye geliyor oyun.
Tetris'in müzikleri o kadar epik ki yani evet. Hiçbir şey olmasa sadece müziği çalsa sabah kadar tabii dinleyebilirim sıkılmadan.
Tetris Effect'li
yenilenmiş
var.
Versiyonları var baya.
Direkt şey var. Psikodelik şarkılar var. Hani zaten görsel anlamda da böyle direkt şey oluyor.
Kendi şarkılarının yani mevcut temalarının da uyarlama versiyonları vardı.
Olabilir. Ya şu an benim dinlediğim 5-6 10-15 şarkı dinledim. 10-15 bölüm ilerledim. Hep böyle daha yeni ve psikodelik şarkılar var. Ya şarkının hepsi büyük ihtimalle psikodelik de çok acayipti. Ve görsel anlamda da mesela bir bölüm var. İkinci bölümün herhalde finali gibi final boss'u gibi bir şey orası. Sen ilerledikçe o line'ları tamamladıkça aşağıda böyle külden insanlar var. Heh. Böyle tapma hareketi yapıyorlar böyle. Onlar iyice hızlanıyor. Onlar iyice hızlanıyorlar. Bağırmaya başlıyorlar falan. Müzik coşuyor. Oyun da hızlanıyor. Hani elim ayağıma tık şey oldu ya.
Böyle oyunun sana verdiği coşku anlamda aklıma şey geldi. Super Mario Odyssey'de şehir görevinin sonu. Bütün orkestrayı topladıktan sonra en son iki boyutlu oyunda geçiyordun. O sırada orkestra şarkı söylemeye başladı. Jump Up the Superstar falan.
Ya çok güzel böyle şeyler.
Ya diyorsun ki ne güzel bir ortam. Herkes coşuyor. Sen orada görevi bitirmeye çalışıyorsun. İnanılmaz coşku doluydu. Ben de bir tane bulmaca oyunu önerisi vereyim. Yine Portal'dan örnek verdik. Aslında Portal'ın devamı gibi.
Cube.
Yok. Portal oyununun yani Portal Project Stories Mel diye bir devam yapımı yapılmıştı. Yani yanlış hatırlamıyorsam hayran yapımıydı ama yine Steam'de bulabiliyorsunuz. Çok daha zorlayıcı bulmacalar. Hani Portal oynadım, Portal 2 oynadım. Yok mu bunun daha zoru, daha devamı gibi bir şey derseniz. Hakikaten yani Portal 2'den sonra bile beyin yakacak. Ya bunu nasıl düşünmüşler dediğin, hani maşinaryum kafası biraz
ben
da böyle.
Ben onun örneğini verecektim. Ha,
zorlayıcı bulmacalar var ama zorlayıcılığı bir yandan da çok keyifli. Onu da tavsiye ederim eğer oynamadıysanız. Project Story is Mel. Steam'de yazın çıkıyor.
Makinaryumu da ya da senin deyimle maşinaryum. Hangi geçen doğru hala bakmadık.
İncelemelere ben baktım yabancı basında, maşinaryum duydum makinaryum genelde.
Makinaryum diyeceğim ben.
Sen atıyorum. Sen İspanyol aksanıyla söylüyorum. Ben ne diyorum?
Estoy muy bien. Makinaryumda bir de şeyi önerelim. Hazır az önce söyledim. Cube. Yani. O da çok başarılı bir oyun. Küpleri çevirip falan böyle ilerletiyorsun. O da güzel bir oyun.
Çevirip ilerletiyorsun deyince ben de o zaman Fez önereyim. Hadi.
Böyle sonsuzluğa doğru gideriz. Bu ne? Bulmaca oyunları çok güzeldir ama.
Severiz.
O zaman
Snape.
Yeni haberimize geçelim. Araya böyle bir oyun önerileri bölümü de yapmış olduk. Zaten açıklama kısmında biz
ruhumuzda var.
Timeline'ı koyuyoruz. Oradan dediğiniz gibi konuya geçebilirsiniz. Steam'in 2024'te en çok satan
küfür edecek gibi. Steam'in ne devam?
Steam 2024'de en çok satan oyunlarını açıkladı. Tabii burada en çok şu sattığı gibi değil de platin liste, altın liste yani falan gibi bir şey yaptı. En tepede
abi,
platin
kim uğraşacak
var.
Şimdi bizi uğraştırma demişler, sanki de yayınlamışlar.
Platin, yani gold, silver ve bronze diye
şey
4
var
kategori var.
Yani mesela atıyorum platin 1 milyon ve üzeri satmış gibi bir
yok,
hiçbir şey belirtmemişler.
Abi işte platinde aşağı yukarı 10-15 oyun var. Bunlar bu senenin en çok satan oyunları. Hemen arkasına goldlar geliyor. Büyük ihtimalle bronz var mesela burada. Bronzun şeyi büyük, daha uzun bir liste.
Normal.
En kötü 1 milyon gibi bir şey almışlardır diye, kıstas almışlardır diye düşünüyorum. Şimdi platine baktığımızda
Baldur's Gate 3 buradan bile
kötü. Aynen. Ya bu arada sıralama dediğim gibi net, yani direkt şey sıralama, en çok Baldur's Gate 3 satmış gibi bir sıralama değil bu.
Ama karışık. Büyük ihtimalle de o olabilir.
Ya burada başka şey de olabilir. Black Myth Wukong da olabilir.
Sanki Baldur's Gate 3 daha çok satmıştır
Baldur's
gibi hissettiriyor bana.
Geçen sene çıktı ya.
Ama geçen senenin sonları değil miydi?
Yok canım, Ağustos'ta çıktı.
Ha, evet doğru. İkinci yarısı yine son.
Şimdi Baldur's Gate 3 var. Şaşırmadık. O bence bir süre devam ettirir bu güzel yönünü. Black Myth Wukong bu yılın zaten hani
alışılageldik.
Sağ olsun zaten.
Acaba şeyler dahil mi Black Myth Wukong'a?
Çinliler mi?
Yok. Bu oyunun bir de benchmark testi var ya, bedava indirilip açılıp oynanabilir. Yani
demosunu mu diyorsun?
Hani oynayan kişisi demo değil. Steam'de benchmark tool olarak bedava indirebiliyorsun Steam kütüphanene. Wukong'un sadece o ya, ekran yani kartı testi indirir yapmak için.
Satın alma üzerinden.
Yani, umarım yoktur o da.
Apex Legends. Oyun cihazı değil mi?
Evet. Daha çok oynanmaya göre.
Çok indirilmiş herhalde. Dota 2. Bu da ücretsiz. Black Ops 6. Ya bir oyun bak.
Şaşırmadık.
Aslında bu iki şeyi gösteriyor. Call of Duty'nin gücünü ve her sene çünkü bu listede oluyor. İki, Game Pass'in Steam'in yanındaki güçsüzlüğünü.
Evet.
Çünkü Game Pass'te ücretsiz ilk günden o eklenen bir oyunu insanlar hala Steam'den satın alıyor.
Ya şöyle bir şey var. Tamam, Game Pass çok güzel bir sistem. Özellikle bizim gibi alım gücünün görece düşük olduğu yerlerde, evet. Ama Avrupa'da bu oyuna para verebilen insan, yani şunu düşünür. Ben bunu temelli sahip olmak varken niye geç süreliğine sahip olayım ki? Yarın öbür gün kütüphaneden kalkar. Kesinlikle. Bir şey olur. Vereyim 60-70 dolar euro neyse oynayayım der. Bu para ona da koymuyorsa satın yani almayı tercih eder.
Ya birisi Game Pass hala şu noktada. Birisi bir oyun denemek istiyorsa, daha önce duymadıysa abi bakayım ya şu oyun neymiş diyorsa Game Pass kullanılıyor. Ya, ama beklediğin hani çıksın hemen oynayayım dediğin bir oyunsa genelde insanlar tabii Türkiye bu işe dahil değil. Yani bizim gibi maalesef ekonomisi kötü olan ülkeler, evet, dahil değil buna. Onlar da direkt oyunu satın alıyorlar.
Şimdi mesela farazi örnek vereceğim. PC'ye çıktığında GTA 6 Game Pass'e gelse bile ya bu yarın öbür gün belki kaldırılır diyerek ilk fırsatta Steam'de mitini almaya
beklemem.
Çalışırım.
Hayatta beklemem. Yani direkt alırım ben. Ben bir oyunu bekliyorsam Game Pass falan hiç
şimdi şey düşünüyorum. GTA 6'nın çıktığı dönemdeki satış fiyatını düşünüyorum. Hani 7999 TL'den başlayan fiyatlarla falan gibi bir şey
ya
olursa.
Olur mu, olur vallahi.
Gerçi o zaman bizim yani 100 bin lira kazansak o bile değersiz olacak bir durum olacağı için.
Devam et, biraz daha hızlanayım. Destiny 2.
Geçelim.
Elden Ring bu büyük ihtimalle DLC'den kaynaklı. Palworld bu da yine bu yıl çok konuşuluyor. Space
yok mu Balatro'da? Yok mu Balatro?
Ya koyma işte. Balatro'nun hangi listin nerede olduğunu da biliyorum. Üzüldüm biraz.
Onu şöyle düşün. Herkes kaliteden anlamaz.
Aynen öyle.
Çok dinlenen şarkılarında genele hitap ettiğini biliyoruz. Veya dizilerin, filmlerin genelde.
Space Marine 2 burada beni şaşırttı. Hmm. Çok satmış. Benim de çok beğendiğim bir oyun. Bu sene gerçekten güzel bir aksiyon yapımıydı ama iki kişi oynayınca.
Ya Warhammer 40K öyle bir seri ki hakikaten yani.
Her tarafı dolu ya. Her tarafı dolu.
Her yerde lan.
Aynen.
Yani, ama sanki hiç kimse de konuşmuyormuş gibi. Yani
bir RPG'si var, stratejisi var, aksiyon yani, oyunu var, masaüstü oyunu
zaten. Külliyatından konuşan aynen, denk gelmedim ama bir araştığım zaman her yerde var.
Tabii,
yani.
Bak yani masaüstü RPG olan kısmı inanılmaz bir seviyede.
Acayip.
Kitapları inanılmaz bir seviyede. İşte hatta bu yeni Secret Level dizisinde Amazon'da oyunlara özel bir dizi yapılmıştı. Oradaki hikaye bile mesela komple ya dizideki en peki, güzel bölümdü.
Warhammer evrenini çözmek için 40 fırın ekmek yemek gerek aynen. desem 40 doğru mu? 40 bin fırın ekmek.
40'a ekmek yemek lazım. Counter-Strike 2, Helldivers 2 yine bu da aslında PlayStation'in PC tarafına
çok iki neden önem vereceğini gösteriyor. Listenin sonu.
Aynen. Jaws 2.
Aklıma geldi senden bekledim.
Commandos 2 ve PUBG.
2. şimdi PUBG 2 yok ama aynı ekip şu an Inzoi diye bir oyun geliştiriyor. Onu evet. ben merakla bekliyorum. Evet, şeyde konuşmadık.
Konuşmadık galiba. Ya. Evet.
Neyse artık burada konuştuk. Aynen. Bundan sonraki hafta izleyeceğiniz bölümde yılın yani 2025'te beklediğimiz oyunları konuşuyoruz. Orada bir 15-16 tane çok iyi yapım var ama Inzo'yu dahil etmeyi evet, unutmuşuz şimdi aklıma geldi.
Söyledik ama yani çok fazla oyun var evet. karışabilir dedik. Şimdi Gold'a geçiyorum. Path of Exile 2 var. Bu büyük ihtimalle yeni çıkmış olmasından evet. kaynaklı. Dragon Ball Sparking Zero ah şu animeciler. Naraka Blade Point bak bu oyun zamanında hatta Donanım Haber'de bir inceleme yazısı da var. İnceleme yazmıştım ben. Çıktığında şöyle bir tarihsiz bir yorumum oldu. Oyun çok keyifli ama tutmaz. Ve abi olabilir. Oyun inanılmaz tutmuş abi, ya.
Bir kere zaten bir oyuna ilgilen öngörün illaki şey olmak zorunda değil. Hani olumlu olmak zorunda değil. Bir oyun benim beklentimi aşsın, gelişsin, kendini şaşırsın. Ne kadar güzel. Mesela atıyorum No Man's Sky çıktığında da hepimiz ya bu oyun isteneni veremeyecek demişizdir. Ama bir oyunun kötü gitmesini hiçbir zaman istemeyiz.
Evet.
Oyun toparlandığı zaman ben mutlu oluyorum. Cyberpunk'ta da mutlu oluyorum.
Ya oyun da kötü değil. Kesinlikle iyiydi. Farklı bir online evet. yapımdı. O yüzden hani tutmasına biraz şaşırdım hem de sevindim. Ha. Şöyle de bir bilgi vereyim. Bu oyunun Asya pazarında ve Türkiye'de reklamı kimle? Türkiye değil hatta pardon. Asya pazarında reklamı kimle yapıldı biliyor musun?
Kimle?
Zehra Güneş'in.
Aa.
O tam bizim voleybol takımının Asya'da inanılmaz böyle sevildiği dönem çıktı çünkü oyun.
Asyalılar bizi seviyor. 2002 evet. Dünya Kupası döneminde de Elon Musk falan çok sevmişler.
Aynen
böyle.
Doğru.
Hatta Şenol Güneş o dönem Güney Kore'de bir takım çalıştırmıştı galiba. Seoul FC mi ne?
Olabilir.
Öyle şeyler ya. Vardı.
FC 24 ve 25 ikisinde olması yine futbol aşkının.
Ama FC 25 hakikaten birkaç yılda bir böyle daha iyi oluyor ya
evet,
FIFA.
Bu sene iyi oldu.
FC 25 de o iyi olduğu yıllardan biriydi. En son benim hatırladığım öyle 18 mesela çok iyiydi. Veya
ben
17.
16 derim.
16 da güzeldi.
15 kötüydü ama.
Evet. 15 yeni bir motora geçilmişti evet. falan. Biraz onda etkisi
14
vardı.
Fena değildi ama 16
14'ün eski nesil versiyonu bana daha iyi geliyordu. Yeni nesille ilk geçiş örneğin. Aman konu çok uzuyor. Boş ver.
Dead by
en
Daylight.
FIFA 07. Bence.
Katılırım. 6, 7, 8. Onlar aynı oyun bu arada.
Aynı oyun ama 7 tam ortası tam en sweet spot benim
ya için. Ya 7 de... 7 de Fener mi kötüydü hatırlamıyorum. O yüzden mi sevmemiştim hatırlamıyorum da.
O menajerlik bunlar takım iyi oluyordu. 6-7-8
ama hepsini severim yani iyiydi. Ama benim şahsi favorim böyle çok inanılmaz oynadığım için FIFA 2004 galiba. Orta sahadan onda gol atmak çok kolaydı.
Evet hatta 2007'de de şey vardı bilgisayarda AD yaparsan orta sahanın gerisinden yerden füze gibi gidiyordu top. Aa, bir evet. de şey o oyunda... havadan ara pas oyunun bug'ı gibi bir şeydi. Müthiş doğru. bir şekilde kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. E'ye gidi.
Dead by Daylight, Warframe, Enshrouded. The First Descendant, Throne of Liberty. Benim İngilizcem test ediliyor şu an. Throne of Liberty, War Thunder, Cyberpunk 2077. Bu da DLC'den kaynaklı büyük ihtimalle. Evet. O da geçen senenin
Gold
sonunda
çıktı ama. Gold listesinde Path of Exile benim ilgimi çekti.
Path of Exile diyeceğim sandım.
Sen de Path of Exile'a başlarken ben de öyle gibi algıladım da. Daha yeni çıkmış bir oyunun Gold'da olması hani daha erken çıksaydı veya önümüzdeki senin listesinde platin seviyede görebileceğimizi evet. hissettiriyor bana.
Silver'ı da böyle hemen hızlıca okuyayım. Tekken 8, Modern Warfare 3, Little Company. Bak bu da...
Ben Modern Warfare 3 de eleştirilere rağmen iyi şey
evet,
yapmış.
Little Company de mesela şey Tekken'in yaptığı bir oyun. Çok kötü gözüken bir oyun ama çok eğlenceli. Ben oynadım biraz da. Final Fantasy yine bu animeciler.
Mesela Undertale çok mu iyi gözüküyor ama müthiş o.
Hayır bu harbi kötü bir oyun.
evet,
Undertale'in bir sanat tarzı var. Granblue Fantasy Relink bunu ilk defa duydum. Stardew Valley...
Stardew Valley hala güzel gidiyor.
Bu sene ama büyük bir güncelleme çıktı ona evet. o yüzden büyük ihtimalle.
Ve tek bir kişinin geliştirdiği oyun.
Yine
bu,
aynen.
Bu şey, seviyede olması benim inanılmaz hoşuma gidiyor ya bu
evet. oyun. Diablo 4, Forza Horizon 5, Manor Lords, Last Epoch. Bu da bak Last Epoch geri kalanını da yine sayacağız. Evet. Last Epoch da buradan önereyim. Diablo gibi bir oyun aslında. Path of Exile 2 çıkmamış olsaydı Last Epoch'a bakın derdim.
Ama Diablo bunun biraz gelişmişi.
Ama daha keyifli bence bu Diablo'dan.
Ben burada Acun'a bir gönderme yaptım aslında. Diablo biraz gelişmiş gibisinden de. Devamını biliyorsunuz.
Forza Horizon 4. Bunun hala. Sebebini söyleyeyim mi ben sana? Forza Horizon 4 Steam'den kaldırılıyor. Herkes o yüzden aldı.
Evet. Ama hala daha da sorunlu bir oyun yani. Game Pass'te oynarsan falan hala çok sıkıntılı.
One Human, Rust, Yu-Gi-Oh, Red Dead Redemption 2, Elder Scrolls Online, Stalker 2. Çok sevindim burada olmasına. Güzel. Stalker 2'nin. GTA 5, Allah sizin ne yapsın. Fallout 76, Hogwarts Legacy, Rainbow Six Siege, Greyzone Warfare, Dragon's Dogma 2 biraz geride kalmış. Lost Ark, Ghost of Tsushima, Cold Warzone. Bronze'da kayda değer tek bir oyunumuz var, onu söyleyeceğim. İki oyunumuz varmış, pardon. Çok uzun bir liste, o yüzden okumuyorum. Balatro.
burada, şaşırmadık.
O yüzden 1 milyon barajını geçmiş diye bakıyorum ben. Yani çünkü Balatro'nun 1 milyonu geçtiğini biliyorum. Diğer oyunumuz da It Takes Two.
Güzel.
Güzel. Yani çıkışından kaç, 3 sene geçti herhalde değil mi? 2020'de mi çıktı oyun ya? 20'de mi, 21'de mi çıktı?
20-21 olabilir. Ben de artık yıl mefhumu kalmadı. Takip edemiyorum.
22 Elden Ring. Ben böyle gidiyorum şu an.
18 reddedem yani. Yılın oyunlarına falan şey
19 yapıyor. Last of Us.
Evet.
20.
19 mu 20 mi?
19. 20 çünkü yeni nesil konsollar çıktı. Resident Evil aldı.
Hmm. Okey. Çünkü bir Şubat hatırlıyorum. 2020'nin Şubat'ında falan çıkmayacak mıydı yok. Last of Us Part 2 ya? 2019'un Şubat'ı mıydı?
Ben 19'u hatırlıyorum ya. 2020'ymiş.
Doğru.
Tamam, o zaman 19 ne?
19 ne? Emekti.
19'da ne oldu?
2019'da mı?
Kim kazandı o sene?
Hatırlamıyorum.
Ghost of Tsushima ile Last of Us aynı. Doğru lan, 2020 tamam.
Tamam, bunlar 2020.
Pandemide çıktı çünkü önce.
Evet.
Ghost of Tsushima da o sene çıktı.
Ben farklı bir şekilde
kim kazandı oğlum o zaman?
Vallahi yok, bende de yok şu an.
2019'da düşünüyorum, nasıl olmaz ya? Resident Evil 2, Devil May Cry, Death Stranding'li sene. Şey, Sekiro çıktı, Sekiro kazandı.
Tamam, Sekiro tamam.
Tamam, 2019 Sekiro, 2020 Last of Us, 2021 It Takes Two, 2022 Elden Ring, 2023 Baldur's Gate. Bu sene de haydi bakalım, yine unuttuk. Güzel, kim kazandı? Astrobot.
Bu sene Astrobot. Yani bu sene biraz daha zayıf bir yıldı. Ama evet. Ya o kadar bugünkü haberlerde yoktu galiba. Mesela Steam'de geçen sene işte 12 bin oyun çıkmış. Bu sene 19 bin oyun çıkmış gibi bir istatistik
evet,
var.
Yani. Artıyor bu iş.
O kadar çok oyun çıkıyor ki artık.
Seneye daha da çok var.
Ve şu var.
Şey, yüksek bütçe oyunların sayısı da çok seneye.
Ya bu işi profesyonel olarak yaptığın zaman biraz da artık soğuyorsun bir noktadan sonra. Evet. Bana artık oyunlardan biraz gına gelmeye başladı belli ben noktalarda. Çok boyuma ulaştı.
Geçen hafta artık yetişemediğimden o bazı oyunlara liste yaptım. Oynamak istediğim oyunlar değil, liste
onu
yaptım.
Onu yapmaya başladığın zaman oynayamamaya başlıyorsun. Benim duruma geliyorsun. Ya listeden, eski 2021 oynayacağım biraz.
Son 3 haftada listeden 3 oyun sildim. Bu arada çok eskiye gitmedim yani. Şimdi eskiden bazı kaçırdığım oyunlar vardı, onlara gitmedim. Listeden 3 oyunu sildim. Ama bu sırada listeye 2 oyun daha eklendi. Abi, yetişemiyorum.
Normal bir insanın 24 saatlik bir gün döngüsünde artık yetişemeyeceği seviyede her şey. Evet. Ben mesela müzik tarafında da o. Çok fazla farklı janra seviyorum. Bir bakıyorum herkes o kadar çok albüm, single falan çıkarmış ki. Hepsini bir dinleyecekler listesine atıyorum. Böyle 258 şarkı falan oluyor. Ben bunları ne ara dinleyeceğim de esas listelerime atacağım.
Müzik
falan.
İçin öyle, film, dizi için öyle.
Ya hiç çalışmıyor olsan bile yetişemeyebilirsin
evet,
bunlara.
Benim
yani.
IMDb'de film listemde 182 film var şu an.
Ben artık film izleyemeyecek duruma geldim. Yani oturup da 2-3 saate ayıramıyorum gün içinde gibi bir şey oluyor yani.
O zaman bu kişisel dertlerimiz.
Tabii bu söylediklerimiz böyle öğrenci arkadaşlarımıza biraz garip gelebilir ama evet. İş dünyasında ne yazık ki durumlar böyle. 3 ay yaz tatilimiz yok.
Nihayet şimdi öğretmenlere laf atıyorsun sana.
Yok. Öğrencilere de laf atmak da değil hakikaten yani.
Evet evet öyle canım.
Yılda sadece 2 hafta iznin olduğu bir düzene geçtiğin zaman
bunlar.
Böyle olmuyor yani. Kafanın tamamen boş olduğu, hiçbir şey sorumluluğun olmadığı kesinlikle bir 3 ayın olsa belki bu açığı çok rahat kapatırsın da bizde kapanmıyor. Bir yani, de enerjin de kalmıyor bir noktadan sonra
doğru.
O kadar.
Bu arada öğretmenler de baş tacıdır. Canım, o ayrı. Ciğerimizdir. Hepsini çok seviyoruz. Kesinlikle.
Fatma hocama yani. Buradan selam olsun ilkokuldaki sınıf.
Ben hocalarımın çoğunu sevmezdim.
Ben onu çok severdim.
Biliyorum ki bir yerlerde müthiş hocalar var. Ama buradan
benim babamın ilkokuldaki öğretmeni benim okulumda da ilkokul yani ilk okul 5. sınıfa kadar olan şeydi.
Acaba?
Ya müthiş bir hikayeyi mahvetti şu an. Özellikle. Babamın ilkokul öğretmeni benim okulumda da ilkokul öğretmeniydi. Yani daha düşün. Melahat Hoca, ona da selam olsun.
LeBron James'in baba.
Sürdürülebilirliği yüksek bir adamdır babam falan.
Geçen Ronaldo'nun oğlu da böyle bir şey. Ronaldo demiş oğlumla oynamak isterim dedik. Bırak ya. Hocam artık. Neyse yani, ben hızlanıyorum.
Hızlan. Hoşçakalın.
şimdi Sony geçen hafta aslında biz programa girdiğimiz esnada oldu. Yani biz programı hep çekerken oldu. O yüzden konuşamadık. Bu hafta sona aldım o yüzden. Sony birkaç haftadır söylentisi var zaten. Elden Ring'in bağlı olduğu From Software'in bağlı olduğu ana şirket Kadokawa'yı satın almadı. Şimdi öncelikle satın alma yok. Ama en büyük hissedarı oldu. %10'luk bir hissi var şu anda. Aynen. 320 milyon.
En az 15 tane falan ortak var ki. %10 hisseyle en yüksek yani, oluyor.
320 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. 1-2 milyonluk bir ve %10 buna bu şekilde. Zaten vardı bu arada hissesi. %200 civarında.
Al bir %3 daha al. %5 daha al. En son %51'e sahip olup diğerine yani,
çıkın. Şu anda %10 yapmışlar. Bu tabii hani bir şey demek değil şu an için. Hani hepsine sahip olsaydı o zaman başka şeyler konuşurduk ama bu illaki burada sadece oyunla sınırlı kalmayıp işte animeler, filmler, diziler o tarafta Sony biraz daha darlayacaktır illaki diye.
Ya ben... Yatırım mantığıyla da bakıyor olabilirler ki. Hani buradan iyi işler çıkıyor. Bunların hisseleri artacak. Çünkü birçok ünlü insan böyle şeyler yapıyor. Atıyorum. Demin LeBron James dedin. Liverpool'da hissesi var mesela.
Demin donanım dedin.
Yani, ki Liverpool şu anki Liverpool değilken almıştı. Kim bilir ne kadar kar yapmış.
Şu anki yani. Liverpool da çok iyi yani.
Ha, yani şu yani anki
güncel sezonda
şu anda iyi. Ama yani büyük şirketlerin veya büyük paralar döndüren insanların potansiyel yatırımlara oradan %3 buradan %5 hisse alayım dediklerini görüyoruz. Bu her zaman altından bir şey çıkacak anlamına da gelmiyor ama
tabii.
Ortak alanda iş yapan firmalar olduğu için acaba bu ortaklıktan veya bu hisse sahipliğinden bir şey çıkar mı diye bir oyuncu olarak haliyle beklentiye giriyoruz. O da çok normal.
Doğru. O zaman başka bir beklenti haberinden bahsedeyim sana. Arkane'in yeni sezonuyla birlikte Riot'un 250 milyon dolarlık Arkane dizisi finansal anlamda başarısız oldu.
Sen niye böyle Hamdi Bey gibi bunu ağır ağır böyle açıkladın?
320 falan. niye başarısız oldu? Ben buradan Riot'u sesleyeyim. Şimdi bak animasyon evet. tarzı olarak müthiş. Elinde müthiş bir kitle var. League of Legends kitlesi. Bunun hepsini sen diziye çekebiliyorsun. Bırakmış insanları diziye çekebiliyorsun ki açıklamanın içerisinde var. Birçok insan Arkane dizisiyle birlikte League of Legends'a dönmüş. Yeni hesap açmış ama çoğu kısa bir süre oynayıp geri çıkmış. Yani uzun süreli
sürekli oyun yaşlandı biraz ne yazık ki.
Tabii oyun yaşlandı biraz. Sürekli yeni karakterler gelse de artık hani insanlar yavaş yavaş sıkılmaya başlıyorlar. Tabii ki yine sevdalısı bırakmaz uzun süre gider. En çok oynanan yapımlar arasında olur.
Hocam hala oynayanı
ama var. Ama şimdi animasyon tarzı müthiş. Hikaye bazı açılardan güzel ama hikaye anlatımında biraz sorun vardı. Çok acili davranıyordu bir şeylerde. Karakterler muazzam. seslendirme muazzam. Sanat tasarı muazzam. Oyunculuklar yine seslendirdiğim gibi muazzam. Kitle var elinde. Şimdi biraz daha böyle minik bir iş yapmak lazımdı. Biraz daha böyle nedir onun adı?
Minimalist. Ya şimdi ilk sezonda da çok öyle bir yani böyle bir beklenti yokken ortaya böyle bir şey çıktı.
İlk sezonda
çok...
da bu arada büyük bir kazanç elde etmedi. Hatta ben ilk sezonda başarısızlık
çok övüldü.
Anlamda.
Yani tabii, insan tarafından çok beğenildi.
Övüldü zaten bak bu sezonda her yerde övüldü. Bak bence de güzel bir dizi ama sorun ne biliyor musun? Bunu daha böyle küçük yapmaları gerekiyordu. Böyle bu kadar yüksek bütçe harcamaları gerekiyor. 250 milyon dolar ne? Şimdi sen bir dizin ikinci sezonu için Imagine Dragons'a 21 Pilots'a, Strome, Fransız, Belçikalı abimiz. Bunlara şarkı yaptırıyorsan, tamam mı? İlk sezonda işte yine Imagine Dragons vardı. Sting çıktı ya, Sting şarkı yap. Ya abi Sting nedir ya?
Ya zirvedir.
Oldu olacak Pink Floyd'u birleştirir, anladın mı? Hani bu kadar adama şarkı yap, bunlar inanılmaz maliyetlidir.
Öyle tabii canım.
Şimdi sağa sola reklamını yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Daha bence ufak çaplı bir proje olması gerekiyordu. Yani daha... O kelimeyi bir türlü hatırlayamadım. İki saattir kafamın içinde dönüyor.
Ya minimalist değil mi o aradığın kelime?
Minimalist değil ya.
Kompakt.
Yok yok daha küçük böyle.
Daha küçük ölçek, daha düşük bütçeli.
Düşük bütçeli de işte onun şeyi var. Bir kelimesi var aklıma gelmedi. Öyle bir dizi olması gerekiyordu. Şimdi finansal olarak başarısız olmuş. Zaten dizinin devam etmemesinin en büyük sebebi de bu. En azından başa baş olmayı hedeflemişler bu arada. O bile olmamış. Başa baş bile olmamış.
Ya bazı şeylerin biraz aslında nasıl diyeyim lanet yani. Çok kaliteli iş fazla emek gerektiriyor. Yani bir şeyi %0'dan atıyorum %90'a getirmek çok farazi örnek vereceğim. 10 milyon dolarlık bir işse %90'dan 91'e çıkarmak da bir 10 milyon dolar. Evet. 91'den 92'ye çıkarmak belki bir ekstra 25 milyon dolar.
Ya yani ama işte...
mükemmelliğe ulaşmaya çalıştıkça harcanan emek ve para çok artıyor ama izleyenin onu anlayabileceği bir durum yok ortada.
Ama şimdi şeyi de biliyoruz. Bir de benim en sevdiğim var. Hatta dünyanın en iyi bilim kurgu filmleri, burada başyapıtları saymıyorum, Space Odyssey gibi. Benim için en iyi bilim kurgu filmleri böyle 5 milyon dolar gibi inanılmaz komik bütçelerle çekilen filmler. Çünkü bu filmleri fikri çok güzel oluyor.
E tabi.
Ana teması, fikri çünkü çok güzel oluyor.
Satabilecek tek şey o elinde.
Çünkü elinde parayla CGI yapma gibi bir şey yok. Öyle inanılmaz uzay savaşları falan yapamıyor. Bir, çok güzel bir fikir oluyor orada. O yüzden düşük bütçeli bilim kurgu filmlerin çoğu güzeldir. Bunun da öyle gitmesi gerekiyor.
Öyle bir önerme verdin ki. ne yorumlar gelecek merak ediyorum. Tabii
bu arada hatırlayamadığım kelimeyi hatırlayan varsa da yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Çünkü artık sinir krizi geçireceğim birazdan. Ama tabii yani çok dandik olanları da var. Şimdi onları da gidip yani elma ile armutu kıyaslamam lazım yani. Da. Gerçekten ya genelde güzel fikirle çıkıyorlar. West of Night mesela buradan önereyim. Amazon'da çok müthiş bir bilim kurgu filmi.
Bilim kurgu
The Man daha from Earth.
Pisişik şeyler geldi benim aklıma biraz daha. Coherence tarzı.
O da olabilir. O da bilim kurgu.
Çok severim mesela. O da bilim, bak, çok güzel bir bütçe. Fikir var. Bak, hiç tek bir o şey ortamda tavsiye ederim bu arada.
Bak The Man from Earth. Ben Tofnay. Neydi onu unuttum. Az önce söyledim adam.
Özgür'ün unuttuklarını aşağıya yazan bir kişiye, şanslı bir kişiye hiçbir şey vermiyor.
Film önereceğim ona. Primer diye bilim kurgu şey direkt hatta zaman yolculuğu temalı bir film izledim geçenlerde. Primer diye. İzlediğim en iyi bilim kurgu filmi. Bak,
o kadar
diyorsun. O kadar. En iyi zaman yolculuğu temalı film.
İsmini bir daha söyler misin?
Primer yazılıyor. Ve hatta bilim insanları o filmle ilgili şöyle bir yorumda bulunmuş. Zaman yolculuğu mümkün mü? Nasıl olur bilmiyoruz ama şu ana kadar filmlerdeki en mantıklı senaryo buydu diyorlar.
Bazen oluyor işte gerçek işte CIA ajanı filmlerdeki bilmem ne sahnelerini izliyor falan gibi. Hakikaten öyle işin hakkını vererek çok güzel araştırarak bir şey yani yapıldığı zaman.
Zaman yolculuğunun hani o mantık tarafını sorgulamıyorlar. Zaman yolculuğunun nasıl yapıldığını hani hangi alet bunu yapabilir? He. Çünkü işte senin böldü böyle atomlarına.
Ama Arok'ta var işte.
Doğru. Deminden şimdiye geldik. O yüzden güzel bunların hepsini izleyin. Diyoruz.
Evet, bir 15 saatlik bir öneri verdin insanlara şu an.
Bugün bir oyun önerisi de oldu. Film yani bayağı önerisi de oldu.
Bugün konuşasımız var.
Dolu dolu bir program oldu ya.
Genelde şöyle oluyor. Çok yüksek enerjiyle programa gelince bazen istediğini veremiyorsun. Bugün biraz düşük bir enerjiyle geldik. Evet. Daha erken saatte çekiyor olmamıza da bağlıyorum ama videoya girince bir anda Arap atı gibi açıldık.
Aynen hayat şartları da.
Bizi niye Arap atına benzettim onu da bilmiyorum. Ama. Belki de arkada şu an kurgucumuzun Forza Horizon, inanılmaz GTA Forza Horizon 5 oynaması da etkili
GTA
olabilir.
GTA dedim diye canı sıkıldı. Çocuk muyum lan ben dedi. Ve Forza açtı şu anda Forza. Ve tır sürüyor daha da erkeksiyle.
Daha ne olabilir yani. Ama güzel oldu. Ben o açıdan bakacağım. Yani kardeşim biraz yanında bölüm tamamlandı orada. Hayırlı olsun.
Tebrik ediyoruz buradan Mustafa'yı da. Bölüm tamamlamış. Evet. O zaman
program sonlarına doğru böyle biraz cıvımaları seviyorum.
Evet, yani. Bence de güzel oluyor. O zaman hazırsan öncelikle ağzına sağlık diliyorum. Diliyorum. ağzına sağlık diyorum önce. Diliyorum ya.
Bir sonraki.
Yani ağzına sağlık diliyorum.
Geçen haftaya mı atıfta bulunuyorsun?
Hayır şey gibi. Yok onu atıp da bulmadım.
Gerçi onu bir sonraki hafta diyeceksiniz.
Ağzına sağlık diyecektim. Ağzına sağlık diliyorum. Hani sanki ağzında bir sorun varmış gibi oldu.
Teşekkür ederim. Ağız sağlığında bir problem yok ama.
Ağzına
sağlık. Sanki buraya böyle bir şey ağız gargarası sponsoru almışız
ya,
gibi.
İlkokuldayken bir arkadaş yılbaşı çekilişi oluyor ya böyle küçükken yapardık. Birine hediye alacak. Gitmiş ağız bakım seti almış. Ya çok üzülmüştü. Birine hediye olarak. Bir yani çünkü biraz da üzücü yani anladın mı? Hani ihtiyacım var falan gibi ki gerçekten de o laf sokma şeyiyle almıştı.
Ben tabancalı üzücü. Dart seti almıştım. Böyle ucunda yapışacak şeyi namluya geçiriyorsun. Dart'a püf diye atıyorsun.
Ben parfüm almıştım çocuğun birine. O çocuk da bana
çok küçük
başka bir yani. Çocuk da bana babasının kullanılmış bozuk saatini getirmişti.
Belki de çok değerli bir saatti.
Yok lan evde bulamamış en son bir şey çıkmış yani. Neyse. Ağzına sağlık.
Senin de aynı şekilde.
Benim hatırlayamadığım kelimeleri aşağı yazarsınız yorumlar kısmında. Onun dışında başka var mı bir sorun takipçilerimize?
Benim sorum yok.
Şunu bekliyorum. 2024 yılında en sevdiğiniz oyun sizin neydi? Yani en iyi oyun, en sevdiğiniz oyun.
2025'e sormuyoruz onu zaten bir sonraki videoda yani soracağız.
2024'te çıkmasına gerek yok. Bu sene oynayıp en çok sevdiğiniz oyun hangisi? Onu soruyorum ben sizlere. Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Seneye görüşmek üzere.
Seneye görüşürüz.